10. ayrım, sayfa 127, bölüm 2, uzun savaş. 5. kısım, çöl macerası. 29 Eylül 1911 tarihinde İtalya, Kuzey Afrika'daki son toprakları olan Trablus ve Bingazi bölgelerini ele geçirmek için Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Böylelikle yalnızca 1913 Eylül'ünden 1914 Kasım'ına kadar ara verilecek ve ancak 1923 Temmuz'unda Lozan Antlaşması'yla son bulacak olan Türkiye'nin Büyük Savaşı başlamış oldu. 1911 ile 1923 arasında geçen 12 yılda Mustafa Kemal, adı bilinmeyen bir kol ağasından zaferler kazanmış bir mareşal ve yeni Türk Ulus Devleti'nin tüm dünyaca kabul edilen lideri olma yolunda yürüyecekti. İtalya Savaşı başlar başlamaz Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa istifa etti. Görevi devralan Yaş Sait Paşa'nın pek etkili olduğu söylenemezdi. Harbiye Nazırı olarak görevini sürdüren Mahmut Şevket Paşa, Mektebi Harbiye'de subaylarla yaptığı bir toplantıda Trablus'un savunulamayacağını itiraf etti. Kara ordusu çok zayıftı ve donanma ise hiç yok gibiydi. Dipnot: Atase, 1911-1912, Osmanlı-İtalyan Harbi ve Kol Ağası Mustafa Kemal, sayfa 33. Kendisi de kısa bir süre önce Trablus'taki Osmanlı birliklerinin bir kısmını Yemen'deki isyancılarla başa çıkmaları için bu bölgeye kaydırmıştı. Dipnot: İnal, 1774. Osmanlı ordusunun yeniden yapılandırılması konusunda Harbiye Nazırı ile ve Bakanlığın baş danışmanı Von der Goltz Paşa ile anlaşmazlığa düşen Genelkurmay Başkanı Ahmet İzzet Paşa Yemen'e gitmişti bile ve 2 yıl sonra Balkan Savaşı patlak verene dek burada kalacaktı. Dipnot adı geçen eser 1976-1977. Her şeye karşın İttihat ve Terakki Cemiyeti savunulması olanaksız bölgeyi savunmaya karar verdi. Binbaşı Enver savaş haberi kendisine ulaşınca Berlin'deki askeri ataşelik görevini bıraktı ve Selanik'teki Cemiyet Merkez Komitesi'ni Libya çölündeki Arap kabilelerini seferber ederek İtalyanlara karşı bir gerilla savaşı başlatmak için ikna etti. Dipnot: C.D. Hayley, The Desperate Ottoman, Enver Paşa and the German Empire adlı yazı, Middle Eastern Studies, 30, No. 1-2. 1909 Nisan'ında İstanbul'daki isyanı bastırdıktan sonra padişahın 1898 doğumlu genç yeğeni Naci ile resmi olarak nişanlanmıştı. Dipnot: Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, Cilt 2, sayfa 226, Naciye Sultan'ın 1899 yılında doğduğunu söylüyor. Artık yalnızca hırslı bir devrimci subay değildi. Halifenin ailesinin bir üyesi sayılırdı ve bu ünvanı herhalde Bedevileri etkileyecekti. Mısır'ı denetleyen İngiltere ile Tunus'u himayesi altında tutan Fransa, tarafsız kalacaklarını ilan ettikleri ve İtalya Trablus ile doğrudan iletişimi kestiği için Enver kılık değiştirerek yola çıktı ve 19 Ekim 1911 tarihinde İskenderiye'ye ulaştı. Dipnot adı geçen eser, sayfa 227. Enver 15 Ekim'de geldi ama İstanbul'daki kolera salgını nedeniyle gemi karantinaya alındığından 4 gün beklemek zorunda kaldı. Yalnız değildi. İttihat ve Terakki'nin önde gelen bütün devrimci subayları her türlü imkanı kullanarak Libya'ya ulaşmaya çabalıyordu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin İtalyanlara karşı Arapları direnişe geçirme kararı Makedonya'da yaşadıkları deneyimlerden esinlenmişti. Osmanlı yetkilileri sık sık bu bölgede Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan ordularından gizlice gelip yerel silahlı çeteleri yöneten subaylara rastlamıştı. Ama 1911 yılına dek Osmanlı hükümeti böylesine girişimler yapmaktan kaçınmıştı. İtalya'nın işgalinden sonra bile Sadrazam Sait Paşa ile Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa, Libya'ya giden fedai zabitan için resmi bahaneler uydurmak konusunda epey kararsız kalmışlardı. İngiliz ya da Fransız yetkilileriyle karşılaştıkları takdirde Osmanlı hükümetinin arzusu dışında hareket eden macera perestler olarak tanıtılacaklardı. Dipnot: Stoddart, sayfa 70. Bu maceranın önemli sonuçları olacaktı. Libya'ya giden gönüllüler tarafından kurulan teşkilat-ı mahsusa, Osmanlı Devleti sınırları dışında yaşayan Müslümanlar arasında İttihat ve Terakki amaçlarını yayma ve içeride de muhaliflerini susturma görevini yüklendi. Doğrudan doğruya Enver'e karşı sorumlu olan bu özel kuruluşun varlığı, 1. Dünya Savaşı'nda ve sonrasında Almanya, İngiltere ve diğer ülkelerin askeri haber alma subaylarının aynı bir rekabete kalkışmalarına neden oldu. Gerilla savaşlarını ve yıkıcı destekleyen imparatorluklar bazı tehlikelerle karşı karşıya kalırlar. Osmanlı'nın eski devlet adamları bu tehlikeyi sezdiler. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda İtilaf devletlerine karşı yaygın bir direnişi örgütlemek isteyen Mustafa Kemal'i durdurmaya çabalayan Sadrazam Damat Ferit Paşa sonradan şöyle söyleyecekti. Çete tertibi suretiyle Trablusgarp Muharebesi'nin devam ettirilmesi, Balkan Harbi'ni doğurup dünkü tebaamız olan küçük kavimlerin İstanbul kapılarına kadar gelmesiyle neticelendi. Ve bu suretle umumi harp sebepleri hasıl olarak nihayet bütün insanlık alemini ve Osmanlı Devleti'ni bugünkü felaketli hale düşürdü. Dipnot: Harbiye Nezaretine gönderilen 3 Ağustos 1919 tarihli muhtıra, Karabekir'in İstiklal Harbi'nin Esasları adlı yapıtından, sayfa 110. Damat Ferit Paşa Libya'daki Osmanlı subaylarının işe karışmasının beklenmedik sonuçlarını abarttığı gibi 1919'da Anadolu'daki yaygın Türk direnişini de hatalı değerlendirmişti. Halk direnişinin romantik beklentileriyle Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlıların aldığı yenilgiden sonra Mustafa Kemal'in yaptığı gerçekçi değerlendirmeyi birbirine karıştırmıştı. Yine de damat Ferit Paşa geriye bakışın sağladığı bilgelikle 1911 yılında Osmanlı subaylarına Libya'dan çok Balkanlarda gereksinim duyulduğunu görebilmişti. Osmanlı topraklarının her santimini savunmak ve imparatorluğun uçsuz bucaksız sınırları içinde tek düze bir hükümet yaratmak çabası içinde olan İttihat ve Terakki Cemiyeti gücünü dört bir yana saçtığından yaşamsal önem taşıyan noktalarda zayıflamıştı. Önde gelen subaylar uç noktalara doğru koşunca Balkan Savaşı'nın öncesinde başkentteki gücünü iyiden iyiye yitirdi. 11 Aralık 1911 tarihinde yeni kurulan Hürriyet ve İtilaf adlı muhalefet partisi İstanbul'daki bir kısmi seçimi tek bir oy farkla kazandı. Kamuoyunun kendisine karşı tavır almasından çekinen İttihat ve Terakki Cemiyeti parlamentoyu feshetti. 1912 Ocak ve Şubat aylarında yapılan ve Türkiye tarihinde sopalı seçim adıyla bilinen hileli bir seçimle yeniden iktidara geldi. Görünüşte 270 milletvekilinden 264'ü Sadrazam Sait Paşa'yı destekliyordu. Parlamento dışında kalan muhalefet varlığını ordunun içinde gösterdi ve kendilerine halasker zabitan, yani kurtarıcı subaylar adını veren bir grup İttihat ve Terakki'nin üstünlüğüne meydan okumaya başladı. 9 Temmuz 1912'de Sait Paşa Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'yı feda etmek zorunda kaldı. Bir hafta sonra parlamentonun 194'e karşı 4 oyla kendisine güvendiğini göstermesinin ertesi günü Sait Paşa da istifa etti. "Onların, yani milletvekilleri, bana itimatları vardı. Emma benim onlara itimadım yoktu." diyerek istifa gerekçesini açıkladı. Dipnot: İnal, sayfa 1089. 1878'deki Rus Savaşı'nda Kars ve Erzurum'u savunmuş olan yaşlı general Gazi Ahmet Muhtar Paşa, 22 Temmuz 1912 tarihinde aralarında 3 eski sadrazamın da bulunduğu yaşlı devlet adamlarından oluşan bir kabine kurdu. Harbiye Nazırlığı'na asker politikacılardan hoşlanmayan, sert yapılı bir asker olan Nazım Paşa getirildi. İttihat ve Terakki Cemiyeti taraftarlarıyla dolu yeni seçilmiş parlamento 5 Ağustos'ta feshedildi ve cemiyet liderlerini gözaltına almak için girişim başlatılınca bir kısmı yurt dışına kaçtı, bir kısmı da başkentte saklandı. Dipnot: 1911-1912 yılları arasındaki olayların geniş bir özeti Halil Menteşe'nin anılarının ön söz bölümünde yer alıyor, sayfa 24-37. Makedonya'da cemiyetle bağlantılı subaylar görevlerinden alındı, anarşinin hüküm sürdüğü Arnavutluk'ta ise bazıları öldürüldü. Dipnot: Mustafa Kemal Derne'den arkadaşı Salih Bozok'a yazdığı mektupta evde neler olup bittiğini sorunca, Salih iddiatçı subayların ve genel olarak ordunun kötü durumunu anlatan bir mektupla yanıt vermişti. Salih, politikadan subayları uzak tutma bahanesiyle ordunun yok edilmeye çalışıldığını iddia etmişti. Bozok, sayfa 167-169. Mustafa Kemal Libya'ya gitmek için gönüllü olduğu sırada henüz İttihat ve Terakki iktidardaydı ve Mahmut Şevket Paşa da Harbiye Nazırı'ydı. Bir Rus gemisiyle 15 Ekim 1911'de İstanbul'dan ayrıldı. Dipnot: Bu tarih Mustafa Kemal'in İzmir yakınındaki Urla Karantina İstasyonu'ndan Salih Bozok'a gönderdiği 17 Ekim 1911 tarihli mektubunda belirtiliyor. Ayrıca 22 Mayıs 1912 tarihinde Ayn Mansur bin Gazi'den Abdülkerim'e gönderilen başka bir mektup tekrarlanıyor. Atase, 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi, sayfa 134. Şerif adında bir gazeteci kimliğiyle çıktığı yolculukta yanında cemiyetin milli hatibi Ömer Naci ile Sapancalı Hakkı ve Yakup Cemil adında yine cemiyet üyesi iki fedai vardı. Onu Mısır'da karşılayan milliyetçi deniz subayı Rauf Orbay, macera perest askerlerden hoşlanmadığını bildiğinden yolculuk arkadaşlarına şaşkınlıkla baktı. Mustafa Kemal Ömer Naci Bey'le senelerden beri dostluğumuz var. Sohbetinden hoşlanırım. Ama hiçbiriyle fikir birliğimiz yoktur. Ne yaparsın, zaruri haller zaruri yol arkadaşına mecbur etti açıklamasını yaptı. Dipnot Bayur, sayfa 51. Ayrıca Mustafa Kemal'in bakışları yanındaki sıradan macera perestlerin değil, en ünlü macera perest olan Enver'in üzerindeydi. İstanbul'dan ayrılmadan önce yolculuk giderleri için İttihat ve Terakki Merkez Komitesi'nden para istemişlerdi. Kendilerine Enver'e katılmaları söylenmiş ama para verilmemişti. Mustafa Kemal kendi imzaladığı senetlerle 200 sterlin bulmak zorunda kalmıştı. Dipnot: Mustafa Kemal'in Abdülkerim'e, daha sonra Paşa, yazdığı 9-22 Mayıs 1912 tarihli mektup. Atase, 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi, sayfa 134-136, Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 1, sayfa 139-140. 1907'de binbaşılığa yükseltilen Enver hem rütbece onlardan üstündü, hem de İttihat ve Terakki kurullarında kıdemi vardı. Osmanlı hanedanının müstakbel bir üyesi olarak toplumsal açıdan da üstün sayılırdı. Ayrıca Bingazi'ye varma yarışında Mustafa Kemal'i geride bırakmıştı. 29 Ekim 1911'de İskenderiye'ye ulaşan Mustafa Kemal 3 gün sonra Bingazi'ye doğru yola çıktı. Dipnot Bayur, sayfa 50. Bayura Türk Askeri Tarih Departmanı tarafından verilmiş olan takvimdeki tarihlere 13 gün eklemek gerekir. Bazı tarihler kesin değildir. Bu nedenle Bayur, Mustafa Kemal'in İstanbul'dan 21 Ekim'de ayrıldığını söylerken, bizler doğru tarihin 15 Ekim olduğunu biliyoruz. Urla ve İskenderiye'deki karantina süreleri hesaba katılsa bile yolculuğun 2 hafta sürmesi mantıklı değildir. Buna karşılık ekibin sonunda İskenderiye'ye varmış olması, sınıra yapılan sonuçsuz yolculuk, İskenderiye'ye dönüş, hastanede geçen 2 hafta ve sonunda Aralık ayının başına Bingazi'ye gitmek üzere yola çıkış gibi Mustafa Kemal'in daha sonraki hareketlerinin tarihleriyle uyum içindedir. Öteki Osmanlı subayları gibi sınıra ulaşması için ona da Mısırlı iddiatçı yandaşları yardımcı oldu. Dipnot: Mısırlı subay Salih Harp, daha sonra Paşa ve Mısır'da kullanıldığı biçimde Salih Başa Harp, Mısır deve birlikleriyle sınır devriyesi görevinde bulunduğu sırada İngiliz yetkililerin talimatına karşı gelerek Osmanlı subaylarını Mısır-Libya sınırından gizlice geçirdiğini iddia ediyor. Salih Harp hem Mısır'da hem de İstanbul'daki Mektebi Harbiye'de okudu ve 1907 yılında mezun oldu. Mısır'da askerlik mesleğine devam etmeden önce de Anadolu'daki milliyetçilerle birlikte çarpıştı. Stoddart 70 ve Not 178. Ama yola çıkışından kısa bir süre sonra yaralanınca geri dönmek ve 2 hafta İskenderiye Hastanesi'nde yatmak zorunda kaldı. Çocukluk arkadaşları Nuri Jonker ve Fuat Bulca ile burada buluştu. Dipnot: Mustafa Kemal, arkadaşı Abdülkerim'e 22 Mayıs 1912 tarihinde yazdığı mektupta, 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi, sayfa 134-135, İskenderiye'den ilk ayrılışından sonra hastalandığını anlatıyor. Ama 15 Kasım 1911 tarihinde Salih'e, Bozok, gönderdiği ve şifreli olarak Şerif adıyla imzaladığı mektupta, ben seyahatin bir noktasında hayvandan vurularak, yani atlı bir adamı kastediyor, berai tedavi, yani tedavi için İskenderiye'ye geldim, diyor. Bozok, sayfa 160. Salih'e bundan sonra 28 Kasım 1911'de yazdığı mektupta ise seferin ilk devresindeki mecruhiyeti, yani yara açılması, savdık. Şimdi ikinci sefere çıkıyoruz, diyor. Adı geçen eser. Salih yakın bir arkadaşı olduğu ve her iki mektupta kısa aralıklarda yazıldığına göre Kerim'e sözüne ettiği hastalık çölde tanımadığı birinin saldırısına uğramasından kaynaklanmış olabilir. Sonunda 1 Aralık 1911 günü trenle İskenderiye'den ayrıldılar. 6 saat sonra Batı Sahra'nın başlangıcındaki son istasyona indiler. Subaylar atlara binerken malzemeler de develere yüklendi. 8 gün süren yolculuktan sonra sınıra vardıklarında İngilizlerin biraz daha batıya ilerleyip küçük Sallum limanını Mısır'a katmış olduklarını gördüler. Mustafa Kemal ile arkadaşları sınırı geçmek isterken durduruldular ve ancak ötekiler geride bırakınca geçebildiler. Dipnot Atase, 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi, sayfa 134-135. 9 Aralık 1911'de Nuri Jonker, Salih Bozok'a bir mektup yazdı. Bugün hududu geçtik, Mısır'dan Bingazi toprağına geçmiş oluyoruz. Artık tehlike kalmadı. Buradan sonra 2 günlük mesafede Resul Defne, veya Ras al-Dafna mevkiine gideceğiz. Sıhhatimiz yerindedir. Gündüzleri, bazen de geceleri yürüyoruz. Geçtiğimiz yollarda Meskûn Mahal namına hiçbir şey yok. Tek tük Bedevi Arap çadırlarından başka bir şey görmüyoruz. Kaçak tarzında Mısır gibi ecnebi memlekette hareket ettiğimizden, Mevvaki-i Meskûne'den, yani yerleşim bölgelerinden daima uzak bulunmaya mecbur idik. Geceleri çadırda yatıyoruz, yemeğimizi kendimiz pişiriyoruz. Mustafa Kemal'in fasulye ayaklamasını görmelisin. Aşçı başımız Fuat'tır, yani Bulca. Dipnot: Atase, 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi, sayfa 134-135. Fuat Bulca mektubun altına, çöl hayatı pek de çekilirlerden değil, o güzelim Rumeli suları rüyama giriyor. Buradaki suların hepsi boza gibi diye eklemişti. Grup 12 Aralık'ta Resul Defne'ye varıp bölgedeki tek yapı olan büyük bir depoya benzeyen binaya yerleşti. Buraya önemli miktarda malzeme geliyor. Osmanlı Libya'sına giden mücahitler için Resul Defne ilk dinlenme yeri. Dipnot: Bozok, sayfa 161-162. Mustafa Kemal'in İskenderiye'den ayrılmasından bir gün önce 30 Kasım'da İstanbul'daki Genelkurmay Başkanlığı, Enver'e Mustafa Kemal'in kol ağasılıktan binbaşılığa terfi ettiğini bildirdi. Dipnot: Şıvgın, sayfa 83. Atatürk'ün hizmet siciline göre terfi ettiği 27 Kasım 1911'de açıklanmış. Atase: Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri 1. Birkaç gün önce 12 Kasım 1911'de de Enver Kurmay Yarbayla terfi etmiş ve Bingazi Bölgesi Komutanlığı'na atanmıştı. Harbiye Nazırlığı'na Bingazi Bölgesi Komutanı ve Valisi imzasıyla çektiği telgrafta, Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal'in kendi arzusuyla 18 Aralık 1911 günü orduya katıldığını bildiriyordu. Herhalde Mustafa Kemal bu tarihte Osmanlı Nizami birlikleriyle temas kurmuş ve Bingazi'de göreve hazır olduğunu bildirmişti. Mustafa Kemal bir arkadaşına yazdığı mektupta ilk olarak 22 Aralık 1911 tarihinde Tobruk dışında İtalyanlarla çarpıştığını anlattı. Aslında İtalyanlar Tobruk'u 4 Ekim'de ele geçirmişti ama tüm sahil boyunca olduğu gibi Osmanlı birlikleriyle Arap kabileleri kurulan cephenin tam karşısına yer alıp ülke içlerine girmelerini önlemişlerdi. Tobruk dışındaki Osmanlı birlikleri komutanının Ethem Paşa gibi bir general olması olağan dışıydı. Gerçi Ethem Paşa Mustafa Kemal ile Nuri'nin yanında kalmalarını istemişti. Ama onlar Bingazi bölgesinin karargahı olarak kullanılan daha batıdaki Derne limanı dışındaki kampa gitmeyi yeğlediler. Dipnot: Ethem Paşa'dan İstanbul'daki Genelkurmay'a çekilen telgrafın tarihi 16 Aralık 1911. Şıvgın, sayfa 151. Mustafa Kemal kendisine Doğu Birliği'nin komutasının verildiğini ve Fuat'ın Bulca Kurmay subayı olduğunu, daha önce gelen Enver'e ise Batı Birliği'nin komutasının verildiğini ve Kurmay subayının da Nuri Conker olduğunu yazdı. Ve harekatın hacmi büyüyünce Enver'in tüm Bingazi bölgesi komutanlığına getirildiğini ve kendisinin de Derne bölgesinden sorumlu olduğunu ekledi. Aslında daha Mustafa Kemal Bingazi'ye ulaşmadan önce Enver bölge komutanlığına atanmıştı. Yöreyi adeta kendi tımarı gibi görüyordu ve imzasını taşıyan para bile bastırmıştı. Dipnot: Hayley, sayfa 11. Kaçınılmaz bir biçimde Enver ile Mustafa Kemal arasında sürtüşmeler baş gösterdi. Anlaşılan haber İstanbul'a ulaşmıştı ki artık sadrazam olan Mahmud Şevket Paşa bir yıl kadar sonra 19 Şubat 1913'te Libya Savaşı sırasında Mustafa Kemal'in Enver ile anlaşamadığını duyduğunu günlüğüne yazacaktı. Dipnot: İyidemir, sayfa 33. Mustafa Kemal cepheye doğru yola çıkmadan önce arkadaşı Rauf Orba'ya, "Enver benim çalışmamı engellerse ona karşı tertip almaktan ve nifak çıkarmaktansa İstanbul'a dönerim," demişti. Dipnot: Bayur, sayfa 51. Ama yerinde kalmayı sürdürdü ve Arap kabilelerine komuta eden Osmanlı subaylar arasında gruplaşmalar oldu. Bu subaylardan biri tıknaz yapılı, yuvarlak kafalı Ali Çetinkaya adında bir fedaiydi ve Enver'e bağlılığını açıklamıştı. Uzun bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında Baskıcı İstiklal Mahkemesi'nin reisi olunca bu kararından dolayı Mustafa Kemal'den özür dileyecekti. Aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu Osmanlı subayları için Libya'daki savaş hem bir vatanseverlik görevi hem de politik bir gereksinimdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti devletin bütünlüğünü koruma konusunda Sultan Abdülhamit'ten daha yetenekli olduğunu göstermek zorundaydı. Araplara da yeniden yapılandırılan Osmanlı Devleti'nin onları koruyabileceği kanıtlanacaktı. Libya'da savaşan subaylar ise gösterdikleri çabanın mesleklerinde ilerlemelerini sağlayacağını umuyorlardı. Yaşam öyküsü yazarı Hikmet Bayır, Mustafa Kemal Alibey'i savunmak gibi umutsuz bir göreve niçin katıldığını sorunca, o da bunun böyle olduğunu o sırada ben de görüyordum. Ancak orduda ve ekranım olan subaylar arasında maddi ve manevi sıramı muhafaza etmek için buna mecburdum. Esasen İstanbul'da beni fiilen işsiz bırakıyorlardı diye yanıtlamıştı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 50. Mustafa Kemal'in mesleği nedeniyle Libya'ya gitmesi gerektiğine inandığından kuşku duymamız gerekmez. Ama acaba bu görevin yararsız olduğunu bilmenin yanı sıra, yokluğunda Yunanlıların kendi doğum yeri olan ve annesinin hala yaşadığı Selanik'i ele geçireceklerini tahmin etseydi yine de gider miydi? 8-9 Mayıs 1912'de Bingazi'den arkadaşı Salih Bozok'a gönderdiği mektupta iyimser bir görüşle arkadaşlarıyla birlikte üstlendiği görevin vatanın bu sıcak ve samimi ufuklarını tamamen temizlemek olduğunu yazmıştı. Dipnot, Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 1 sayfa 137. Ama 21 Aralık'ta büyük felaket Balkanları vurunca İtalyanlara karşı Bingazi'de savaşma konusunda pek ani bir serserice kararla derneğe gitmiştim diyecekti. Dipnot, Mithat'a denli yazılan mektup, adı geçen eser cilt 1 sayfa 146. Bilgeliğe deneyimle erişilir. Mustafa Kemal Libya'da zamanının çoğunu İtalyanların elindeki Derne dışındaki Ayn Mansur veya Ayn Mansur kampında geçirdi. Bu kampı oluşturan Enver, mermi üreten bir atölye, Al Cihat yani Kutsal Savaş adlı gazeteyi çıkaran bir matbaa, bir askeri eğitim kampı ve kabile şeyhlerinin oğullarının ders gördüğü bir okul da kurmuştu. Dipnot, Stoddard, sayfa 75. Sağlığının bozulması Mustafa Kemal'in çalışmalarını frenledi. 17 Ocak'ta Derne dışındaki bir çatışmaya katıldıktan sonra sol gözü mikrop kaptı ve geçici olarak görme yeteneğini yitirdi. Kamp hastanesinde bir ay tedavi edildi ama 4 Mart'ta katıldığı başka bir çatışmadan sonra göz rahatsızlığı tekrarlayınca bir hafta yataktan kalkamadı. 22 Mayıs tarihli mektubunda hala sol gözünü kullanamadığını, doktorların tedavi olması için Mısır'a gitmesini önerdiklerini ama reddettiğini yazıp, bu harbin bitmesinden sonra askeri hayata veda ederek istirahat köşesine çekilebilmek ihtiyacı bilmem nasıl sağlanacak diye eklemişti. Dipnot, Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 1, sayfa 140. Bingazi'deki Osmanlı subayları en fazla Sünusi tarikatının gücüne güveniyorlardı. Sufi denilen Müslüman mistiklerin oluşturduğu bu tarikatı, Cezayirli Muhammed bin Ali al-Sünusi 1843 yılında Bingazi'de ilk zaviyeyi açarak kurmuştu. 19. yüzyılın sonlarında bu bölgedeki Arap kabilelerini Osmanlılar adına Sünusiler yönetiyordu. Dipnot, John Wright, Libya, Ernest Benn, Londra, 1969, sayfa 109-117. Batıda Büyük Sünusi adıyla tanınan Muhammed bin Ali al-Sünusi, Mısır sınırının hemen batısındaki Batı Sahra'nın Cabup vahasında gömülüdür. 1911'de burası 2. Ardılı Seyit Ahmet Şerif'in karargahıydı. Ahmet Şerif'in Seyit ünvanı Hazreti Muhammed'in soyundan geldiği iddiasını yansıtıyordu. Ahmet Şerif Osmanlı halifesine son derece sadıktı. Üstelik İtalyanların bölgeyi işgali yalnızca Müslümanların yönetimini değil, aynı zamanda kabilelerin topraklarını ve yaşamlarını da tehdit ediyordu. Enver'in ve pan-İslamizm taraftarlarının anlamadığı tek nokta, Müslüman dayanışmasının yalnızca kendi çıkarları ve kendini savunma içgüdüleri söz konusu olunca etkili hale geldiğiydi. Bingazi'de İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü koruma arzusu, Arap kabilelerinin yaşamlarını kendi denetimleri altında tutma isteğiyle örtüşmüştü. Yalnızca Enver'in değil, batılı stratejistlerin çoğunun Libya Savaşı'ndan çıkardığı sonuç, Müslüman dayanışmasının en azından potansiyel olarak çok güçlü olduğu biçimindeydi. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan olaylar ise bunların nedenli hatalı olduklarını kanıtlayacaktı. 6 Mart 1912'de Mustafa Kemal Derne hattının tümünü ele geçirdiğinde, komutası altında 8 Osmanlı subayı, 160 asker, bazı gönüllüler, bir topçu bölüğü, İtalyanlardan el konulan 2 makineli tüfek ve 8.000 Arap vardı. Dipnot, Enver'in harbiye nezaretine çektiği telgraftan alıntı, Şıvgın, sayfa 151. Arap askerlerini Sünusi zaviyeleri sağlıyordu ve başlarında bulunan şeyhleri Osmanlı subaylarına karşı sorumluydu. 1911 Ekim'inden 1912 Eylül'ünün sonuna kadar bir yıla yakın bir süre Osmanlıların komutasındaki Arap askerler güçlü topçu desteğine sahip 15.000 İtalyan askerini Derne içinde tuttular. Dipnot, Atase, 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi, sayfa 115-117, 140-142. İtalyanların ülke işlerine girme çabaları çevredeki tepeler ve vadilerde yaşanan yarım düzine çarpışmayla geri püskürtülmüştü. Osmanlı subaylarının karşısına çıkan tek sorun Arapların akıllarına estiği zaman gelip gitmeleriydi. Kendilerine günlük tayinlarının yanı sıra 2 kuruş yani 1 altın liranın 1/50'si ödendiği için subaylar kayıtları düzgün olarak tutmak zorundaydılar. Dipnot, Stoddard sayfa 75. Mustafa Kemal adamları ortadan kaybolduğu takdirde para ve yemek verilmeyeceğini söyleyerek şeyhleri uyarmıştı. 25 Ocak 1912 tarihli raporunda İtalyan siperlerine yapılan bir saldırının başarısız olmasının nedenlerini açıklarken, şeyhler için en önemli konunun Osmanlılardan olabildiğince fazla para sızdırmak olduğuna işaret etmişti. Bu nedenle çarpışmaktan kaçınıp savaşı uzatmak onların çıkarlarınaydı. Dipnot, Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 134. Kampanya boyunca Mustafa Kemal tipik bir dikkatli genç kurmay subay gibi davrandı. Düzenli olarak keşif kolları çıkardı, nöbetlerin aksatılmamasına özen gösterdi. Nöbet sırasında disiplinli davranma konusunda ısrar etti. Göreve çıkan tüm askerlerin su mataralarının dolu olduğunu kontrol ettiklerinden emin olmaya çalıştı. Tayınların eşit olarak dağıtılmasını, kaşıkların ve hatta peçetelerin temiz olması, subay lokantasındaki garsonların davranışlarını denetlemeyi kendine görev bildi. Yaşamı boyunca düzenli olmaya, bedensel temizliğe ve iyi giyinmeye özen göstermiştir. Bunlar ulaşmayı seçtiği uygarlığın simgeleriydi. Derne dışındaki kampta konuşmalar hazırladı, eğitim yaptırdı. Osmanlı gazetelerinin buraya ulaşmasına ve herkesin okumasına dikkat etti. Tarihsel açıdan çarpışmaların kayıtlarının düzenli tutulmasını istedi. Bu kayıtlarda askerlerin hakiki ruh halleri parantez içinde eklediği gibi yalan olmayacak bir biçimde belirtilecekti. Dipnot, Atase 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi, sayfa 101-107-137-139. Vatanseverlik özverisiyle titizlik bir arada toplanmıştı. 8 Mayıs 1912'de Ayn Mansur'dan Selanik'teki arkadaşı Salih'e, Bozok, gönderdiği mektupta Mustafa Kemal şöyle yazmıştı. Bu gece Derne kuvvetlerimizin bütün kumandanları zabitleriyle bir müsamere yapmıştır. Bu güzel kalpli kahraman bakışlı arkadaşlarımın, bu küçük rütbeli fakat düşmanı titreten büyük kumandanların samimi nazarlarında vatan için ölmek iştiyakını okuyordum. Bu tetebbu dimağımda sizin bütün Makedonya muhitinde tanıdığım arkadaşların, bütün ordumuzun kahraman evlatlarının hatırasını canlandırdı. Kalbimde büyük bir hissi sürur ve gurur hasıl oldu. Ve arkadaşlarıma dedim, vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mesut olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini, memleketin ve milletin selamet ve saadeti için feda edebilen vatan evlatları çoktur. Dipnot, Bozok, sayfa 165. Mustafa Kemal'in çağdaşı olan Avrupalı subaylarla aynı özellikleri taşıyan romantik vatansever iyimserliği, daha içinde bulunduğu yıl sona ermeden kötü bir darbe yiyecekti. Fakat hayallerinden silkinip daha gerçekçi bir bakış açısına sahip olduğunda bile kendisine ve halkına olan inancı hiç sarsılmayacaktı. Mustafa Kemal askerlik konuları üzerinde yoğunlaşırken Enver Sünusilerle ilişkiler ve İslam dayanışmasının desteklenmesi konularındaki çelişkiye dayanan politikaya kendini vermişti. Mustafa Kemal'in 16 Kasım 1911 tarihinde Jalo veya Jalo vahasına Sünusileri silahlandırmak için gittiği yolunda Harbiye Nazırı Mahmud Şevket Paşa'ya doğru olmayan bir haber aktarıldı. Dipnot, Atase 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi sayfa 47. Gerçekten Nuri Conker Enver'in temsilcisi olarak 1912 Nisan'ında Seyit Ahmet Şerif ile görüşmek üzere Cabup vahasına gitmişti. Selanik'teki Salih'e Bozok yazdığı mektupta Nuri şöyle diyordu. Cabup mahalli mübarekinde 3 yaşında kız çocukları bile sokağa çıkamazlar. Dişi olarak doğanlar doğduğu yerde büyüyor ve orada ölüyor. Bu buraya mahsus. Ordugahlarda kadın erkek bir aradadır. 3 aydır dişiyi çarşaf üzerinden dahi gördüğümüz yok. Öyle bir riyazet ki kendimi Aynaroz'da sanıyorum. Buradan başka bir yere gitmek lazım gelse gideceğimiz yer mutlaka cennet olacaktır. Dipnot, Bozok, sayfa 166-167. Bu mektup birçok İttihat ve Terakki subayının yaklaşımının karakteristik bir özelliğini gösteriyordu. Arap giysilerinin içinde poz verirken kendilerini romantik çöl savaşçıları gibi görüyorlardı. Yine de davranışları, yoksullukları ve genel olarak geri kalmışlıklarıyla kendilerini şaşırtan Araplara tepeden bakmaktan vazgeçmiyorlardı. Gerçi bu Araplar da Osmanlı sayılırlardı, din kardeşiydiler ama en azından dostlar arasında da şaka konusuydular. Sahil boyunca sığındıkları yerlerden çıkamayan İtalyanlar, Osmanlı Devleti'ni pazarlık masasına oturmaya zorlamak için Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz'e denizden saldırmaya karar verdiler. 1912 Mart'ında İtalyan filosu Beyrut'u bombaladı. Ertesi ay Çanakkale Boğazı'nın girişini koruyan kaleler bombalandı. Mayıs ayında Rodos'u ve Ege Denizi'ndeki 12 adayı işgal ettiler. Ve Temmuz'da İtalyan torpido botları Çanakkale Boğazı'na girmeyi başardılar. Berlin Kongresi'nden sonra kurulan Orta Doğu Barışı'nın yıkılacağından ve bunun yanı sıra kendi ekonomik çıkarlarının zarar göreceğinden korkan Rusya, Fransa ve İngiltere arabulucu girişiminde bulunarak Osmanlı Devleti'ni İtalyanlara bazı ayrıcalıklar tanıması için ikna etmeye çabaladılar. Ne var ki İttihat ve Terakki Cemiyeti İtalyanların Libya'yı kendi topraklarına katmalarına karşılık sultanın buradaki Müslümanların dini liderlerini tanıması gibi aldatıcı önerileri hükümetin kabul etmesini engelledi. İtalya ile barışa yönelik bir uzlaşmaya ilk önce taraftar olan Gazi Ahmet Muhtar Paşa bile sadrazamlığa getirildikten sonra Libya'nın onlara verilmesini kabul edemedi. Karadağ 8 Ekim tarihinde Osmanlı Devleti ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklayarak Balkan Savaşı'na giden süreci başlatınca içinden çıkılmayacak hale gelen sorunlar çözülmüş oldu. Yaz ayları boyunca gelen raporlar, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Yunanistan'ın kendi aralarındaki sorunları çözüp Osmanlıların Avrupa kıtasındaki topraklarına hep birlikte bir saldırı düzenlemeyi düşündüklerini belirtiyordu. İtalya Kralı 3. Victor Emmanuel ile Karadağ Kralı 1. Nikolas'ın kızı Elena'nın evliliği iki ülke arasında bir hanedanlık ilişkisi yaratmıştı. Böylece İtalya inançlı Osmanlı hükümetine baskı yapabilmek için elindeki Balkan kozunu oynama fırsatını yakaladı. Balkan tehdidi Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın başından beri savunduğu adımı atıp 18 Ekim 1912'de İsviçre'nin Lozan kenti yakınındaki Uçi'de imzalanan anlaşmayla İtalya'ya istediklerini vermesi için muhtaç olduğu bahaneyi sağladı. Osmanlılar İtalya'nın Libya'yı ilhak etmesini kabul ettiler. Buna karşılık da İtalya Osmanlı güçleri buradan çıktıktan sonra 12 adayı boşaltmayı kabul etti. Enver şaşkınlık ve korkuya kapılmıştı. 27 Ekim 1912 tarihinde İstanbul'daki Harbiye Nazırlığı'na çektiği telgrafta Arap kabilelerine başarının sağlandığını anlatmanın tehlikeli ve Osmanlı güçlerinin topluca bölgeden çekilmesini örgütlemenin olanaksız olduğunu ileri sürdü. Silahlarını ve malzemelerini geri göndermeyi reddederek Bingazi'de kendi kendine yeterli bir yönetim kurulabileceğini iddia etti. Herhalde kendisi de bir Arap hükümetinin başı olarak burada kalmak istiyordu. Mustafa Kemal'in böyle hayallerle işi olmadığından Enver aynı telgrafta Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal ile Yüzbaşı Fuat'ın Bulca geri gönderildiklerini de bildirdi. Dipnot Şıvgın sayfa 153-154. Osmanlıların Balkanlarda karşı karşıya kaldığı felaketin boyutlarını öğrenince Enver de fikrini değiştirdi ve 20 Aralık 1912'de İstanbul'a döndü. Dipnot adı geçen eser sayfa 149. Ama bölgeden ayrılmadan önce gerilla savaşının devamı için gerekli düzenlemeleri yaptı. Bu yaklaşım İtalyanların 12 adayı ellerinde tutmalarına yol açtı ve 2. Dünya Savaşı'nın son aşamalarına kadar adalar İtalyan egemenliğinden kalıcı yararlar sağladılar. 10 Kasım 1912'de Mısır'daki Osmanlı Yüksek Komiseri yani Büyükelçi Rauf Paşa, Mustafa Kemal'in İstanbul'a doğru yola çıkmak üzere buraya geldiğini ve daha Derne'den gelecek 100 kadar Osmanlı subayı ve görevlisinin yol giderlerinin karşılanması için para istediğini rapor etti. Kendi cebinde bunu karşılayacak para yoktu ve geri dönen subaylara Mısır'da başlarının çaresine bakmalarını söylemenin kötü bir izlenim bırakacağını bildirdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 154. Mustafa Kemal Viyana, Macaristan ve Romanya üzerinden İstanbul'a gitti. Bu dolambaçlı yolu gözlerini Avusturya'nın başkentinde tedavi ettirebilmek için seçmişti. Bingazi bölgesinde geçen bir yıl içinde Mustafa Kemal cesaretli, gayretli ve düzenli bir kurmay subayı olduğunu kanıtlamıştı. Gerçekçilik duygusundan bir an için bile ayrılmadan elinden gelenin en iyisini yapmıştı. Yöre halkıyla çalışmalarında başarılı olmuş ama onların işbirliğine dayanan çılgın planlar kurmamıştı. Her zaman olduğu gibi fikirlerini kendine saklamıştı. Savaş meydanı deneyimini arttırmışsa da tutkularını gerçekleştirmeyi başaramamıştı. 17 Mayıs 1912 tarihinde Osmanlı parlamentosunun şükranlarını bildirdiği subaylar listesinde onun adı yoktu. Listenin başında ise Enver'in adı vardı. Dipnot Bayur sayfa 52. 28 Temmuz 1912'de Sadrazam Said Paşa, meclise Bingazi bölgesinin savunulması konusunda rapor verirken, Enver'in hizmetlerini övmüş ama Mustafa Kemal'den hiç söz etmemişti. öteki gönüllülerin adlarını da vermesi için ısrar edilince sadrazamın yanıtı, "Yalnız Enver Bey'in adını söylememin sebebi, memuriyete geldiğimden beri onun çok yardımını gördüm" biçiminde oldu. Dipnot Şıvgın, sayfa 85. 1911-1912'deki Çöl Savaşı dış dünyanın ilgisini de çekti. Enver'in kampında Alman subaylar vardı. Yabancı gazeteciler gelip gitti. Diğer Osmanlı subaylarından da ara sıra söz edilmesine karşın en fazla üzerinde durulan kişi Enver idi. İlk kez İttihat ve Terakki Cemiyeti 1908 yılında Selanik'te güç sahibi olunca Napolyon vari hedeflerinden söz etmişti. Bingazi'de ise kendini kabilelerin sevdiği, İtalyanların korktuğu, Arapların bir prensi olarak görmüştü. Sonra tıpkı Napolyon'un Fransa'da iktidarı eline geçirebilmek için 1799'da Mısır'daki ordusunu yalnız bırakması gibi Enver de Osmanlı Devleti'nin kaderini etkilemek amacıyla 1912'de Sirenaik'teki macerasını kısa kesti. Mustafa Kemal 1923 yılında İngiliz gazeteci Grace Ellison'a şöyle diyecekti. "Ben Napolyon'u hiç sevmiyorum. Çünkü Napolyon her şeye kendi şahsını sokardı. Mücadelesi muayyen bir dava için değildi, kendi şahsı içindi. İşte bu cihetle adamlar için gayri kabili içtinap, yani kaçınılmaz olan fekakete uğradı." Dipnot, ASD 3, sayfa 81. Sözünü ettiği bu gibi adamlar arasında Enver'in bulunduğu açıkça belliydi.